أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfuyla, keremiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, haset duygusu gerek ferdi, gerek içtimai, yani toplumsal zararlara yol açan büyük bir hastalıktır. Bunu, bu gerçeği bilen bir insan, öncelikle bunun ortaya çıkmasına engel olmaya çalışmalı veya en azından kendisini onun etkilerinden koruyacak çareler aramalıdır. Hemen belirtmek gerekir ki bu yönde atılacak ilk adım, yani gönlümüzden haset hastalığını silmenin, temizlemenin veya toplumumuzdan bu tür büyük kavgalara, büyük facialara sebep olan bu haset hastalığını tedavi edebilmek için atılacak ilk adım, hasedi doğuran sebeplerin bilinmesidir. Acaba neden kaynaklanıyor bu? Bu maraz nereden türüyor, neden etkileniyor ve ortaya çıkıyor, azıyor? Çocukluktan itibaren bu konuda verilmesi gereken eğitime mutlaka dikkat edilmelidir. Haset, başta dini duygu ve bilgi eksikliği olmak üzere kontrol altına alınamayan ve sınır konulamayan dünyalık elde etme çabası, aşırı hırs, ihtiras, açgözlülük, kıskançlık, çekememezlik, düşmanlık, kin ve öfke, kibir, tembellik ve cimrilik gibi her biri Kur'an'da ve hadislere tek tek eleştirilmiş kötü duygu düşünceleri besleyen psikolojik bir problemdir. Zaten şunu görebiliyoruz. Yani iyi hasletler, iyi duygular birbirini destekliyor, birbirine arkadaş oluyor, bir grup oluşturuyor. Yani kişi dediğim tevazu varsa onun peşinden hemen merhamet geliyor, onun peşinden hizmet geliyor, onun peşinden fedakarlık geliyor, onun peşinden cömertlik geliyor, onun peşinden ihsar geliyor, onun peşinden diğerganlık geliyor. Yani işin temelinde merhamet varsa, tevazu varsa, bakıyoruz ki diğer şeyler onun peşinden takva geliyor, iyilik geliyor, ihlas geliyor. Yani bir güzel duygu aynı zamanda diğer duyguları da bir mıknatısın, kendisine uygun demir tozlarını kendine doğru çektiği gibi bu güzel duygularda birbirini çekiyor. Bir grup oluşturuyor. Hepsi bir alanda toplanmaya başlıyorlar. Yani takva gibi, ihlas gibi, muhabbet gibi, sonra onu oluşturan diyelim ki merhamet gibi, tevazu gibi, böyle güzel cömertlik gibi, hizmet gibi duygularda birbirini çekiyor, birbirini besliyor, birbirini büyütüyor. İyi duygularda bu durum söz konusu olduğu gibi bunun hemen muhalifi olan karşı cenahtaki duygularda da yine aynı durumu gözlemliyoruz. Yani bakıyoruz, eğer bir yerde haset varsa, işin temelinde haset varsa, kıskançlık varsa, o zaman bakıyoruz ki hemen o haset hastalığı kendisine o demirin, işte mıknatısın demir tozlarını çektiği gibi başlıyor, çekmeye başlıyor. Neyi çekiyor? Dünyalık elde etme çabasını çekiyor. Aşırı hırsı çekiyor. İhtirası çekiyor. Açgözlülüğü çekiyor. Düşmanlığı çekiyor. Kin ve öfkeyi çekiyor. Kibiri çekiyor. Tembelliği, cimriliği. Onlar da bir karşı tarafta ayrı bir grubu oluşmuş oluyorlar. Onun için bir alimimiz şunu söylüyor. Tabi evliyaullah hayatını okuyor, onların ahlakını, peygamberimiz başta olmak üzere okuyor, bakıyor. Diyor ki bütün evliyaullah hayatını okudum diyor. Onların hayatında temelinde şu üç büyük vasfın olduğunu gördüm diyor. İşin temelinde diyor fetanet, akıllılık, sonra tevazu, sonra da cömertlik. Yani cuhut, kerem, saha dediğimiz cömertlik. Akıllı olmayan, yani gabi olan bir evliya görmedim diyor. Buna bağlı olarak mütevazı olmayan bir evliya görmedim ve cömert olmayan bir evliya görmedim. Dolayısıyla bu üç duygu, yani kişiyi Allah'a yaklaştıran ve diğer manevi duyguları da oluşturan, besleyen, büyüten çok önemli temel üç tane duygu. Tevazu, cömertlik ve fetanet. Ama nerede diyor bu üç vasıf olmayan kişiden de diyor pek fazla işe yarar bir adam çıktığını görmedim. Yani insan gabi ise, yani aklı tam çalışmıyorsa, özellikle aklı meat, ahiret merkezi bir aklı devreye sokamamışsa, merhametli değilse, mütevazı değilse ve cömert değilse, oradan da çok böyle manevi kemal sahibi bir insan ortaya çıkması da mümkün gözükmüyor. Burada da bunu görmüş olabiliyoruz. Dolayısıyla gönlümüzdeki bir manevi duygumuzu deşelemek, onu böyle kurcalamak, onu biraz ön plana çıkarmak, onu iyi bir hale getirmek aynı zamanda diğer ona bağlı güzel duyguların çıkmasına da yardımcı olacaktır. Dolayısıyla kendimizi iyi tanıyalım. Bu güzel duyguların hangisi bize varsa onu biraz daha ön plana çıkarıp beslemeye, büyütmeye gayret gösterelim. O büyüdükçe, o canlandıkça ona bağlı diğer manevi güzel duyguları da canlandıracaktır. Ama içimizde beliren böyle bir kötü, yani hırs gibi, öfke gibi, haset gibi bir şey ortaya çıkarsa, büyümeye falan başlarsa onu da narkozlayalım, başına vuralım, ezelim, onu küçültmeye falan çalışalım. Onun büyümesine fırsat verdiğimiz takdirde de bu kez o kendisine bağlı diğer, Cenab-ı Hakk'ın razı olmadığı ve kişiye ve topluma zarar verecek diğer, adeta bir tarlanın dikenleri gibi, çakıllar gibi onların toplanmasına, büyümesine sebep olacaktır. Kıymetli dinleyenlerimiz, dikkat edilirse bu sebepler hep başkasının zarara uğramasını istemek gibi bir kötülüğe işaret etmektedir ki bu durum asla tasvip edilemeyecek ahlaki bir zaaftır. Kötülük isteyenin kendisi de kötüdür. Öyleyse kendisinde haset emareleri gören bir insan bunun sebeplerini araştırmalı, öncelikle bunun çaresini aramalı ve hasedin oluşmasını engellemelidir. Bunu gerçekleştirebilen kişi Efendimiz Aleyhisselam'ın en faziletli insanlar diye nitelendirdiği kimse arasına girecektir. Hatta İmam-ı Gazali Hazretleri o Muhrikat kısmında, İhya eserinin, büyük İhya kitabının Muhrikat kısmında haset bahsinde, tabi orada bu tür gerek memduh ahlak, cömertlik gibi, sabır gibi, gerek mezmum ahlak, haset gibi, kin gibi, kibir gibi, onları çok detaylı bir şekilde, gerçekten çok tafsilatlı bir şekilde ele almaktadır. Yani mutlaka okuyan kardeşlerimiz vardır ama bu vesileyle bir İmam-ı Gazali'nin İhyası baştan sona okunması gereken, gerek ibadetlerimiz, gerek yine efendim buna mümasil şeyler, ama özellikle güzel ahlak ve mezmum ahlak açısından gücü yeten her kardeşimizin mutlaka okuyup istifade etmesi gereken çok önemli kaynak olduğunu zaten söylemeye gerek yok. Bu çok açık bir şey. Orada işte çok tafsilatlı bir şekilde hasetten bahsettikten sonra bu hastalığın tedavisi noktasında tabii ki önerilerde bulunuyor. Onlardan birisi de diyor ki, bakacak diyor, birisine karşı insanın bir kıskançlığı varsa, bir hasedi varsa, böyle seher vakitleri kalkacak, gecenin saat 2'sinde 3'ünde böyle kimsenin olmadığı, Allah'tan başka kimsenin duymadığı bir zamanda açacak, ellerini açacak, işte malı mülkü yok olsun, ölsün gitsin diye içinde haset beslediği o insan için samimi bir niyazla, gözyaşıyla, ya Rabbi onun malını artır, mülkünü artır, takvasını artır, manevi nasibini artır, bütün iyilikleri ver ya Rabbi, dünyanın evliyası yap ya Rabbi diye, o kıskandığı neler varsa onun tam zıddı bir şekilde nefsine söz geçirerek, nefsinin başını ezerek ona dua edecek. Onun, hatta onun hayrına iyilik yapacak. Mesela sadaka verecek de, bu da şu kardeşimin hayrına olsun, onun anası babası için olsun diye böyle nefisle bir mücadeleyi gerektiriyor. Bunu diyor yapabilirseniz diyor yine o hastalığı tedavide bunlar da yardımcı olur diye bize tavsiyede bulunuyor İmam-ı Gazali Hazretleri. Efendimiz Aleyhisselam'ın dolayısıyla bunu başarıp da haset hastalığından kendini kurtarabilecek kişiler sevgili peygamberimizin en faziletli insanlar diye tavsif ettiği kimse arasına girebilir. Zira Resul-i Ekrem'e insanların hangisi daha faziletlidir diye sorulmuş. Efendimiz de temiz kalpli, doğru sözlü olan herkes. Temiz kalpli, doğru sözlü olan herkes cevabını vermiştir. Daha sonra sahabiler ya Resulallah doğru sözlü olanı biliyoruz. Peki temiz kalpli olan kimdir diye sormuşlardır. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz o kalbinde asla günah, taşkınlık, nefret, samimiyetsizlik ve haset olmayan takva sahibi tertemiz insandır. Kalbinde günah olmayacak, günah duyguları olmayacak, taşkınlık olmayacak, nefret olmayacak, samimiyetsizlik olmayacak. Tabi zıttı ihlas olacak, sıdk olacak. Bir de haset olmayan takva sahibi tertemiz insan. Bu safhada insan başarılı olamaz ve gönlünü hasedin pençelerine teslim ederse hiç olmazsa bu duygunun söze ve eyleme dönüşmesine engel olması gerekir. Bu da bir ileri adımda uygulanacak bir tedavi yöntemidir. Yani insanın içinde duygular, menfi duygu olabilir, haset olabilir ama onu sözüne, sohbetine, efendim fiiline yansıtmazsa inşallah orada kalır, çürür gider, bir zararı olmaz. Çünkü ayet-i kerimede Cenab-ı Hak gelecek o, ve min şerri hasidin ize hasede. Ve min şerri hasidin diye orada kesmiyor Cenab-ı Hak sözü. Yani hasetçinin şerrinden sığınırım değil, ya da haset ettiği zaman hasetçinin. Hasetçi için haset tutuyor. Peki haset etti demek, o hasedi diline, fiillerine yansıdığı zaman anlamına gelmektedir. Zira böylece kişi kendi iç dünyasında bu düşmanla savaşır, onun zararları konusunda kendi kendine telkinlerde bulunur. Efendimiz Aleyhisselam'dan nakledilen haset duygusuna kapıldığın zaman Allah'a istiğfarda bulun tavsiyesi de daha başlangıçta yani bu duygu henüz sözlü veya fiili eyleme dönüşmeden alınacak bir tedbirle alakalıdır. Bu safhada insan özellikle maddi açıdan kendisinden daha az şeye sahip olan kimselere bakmalı. Hatta hiçbir varlığı olmayanlara düşünmeli, verine haline şükretmelidir. Niye efendim insan haset eder başkasına? Yani bende yok, onda var. Demek ki gerek maddi olsun, gerek manevi olsun, kişinin kalbinde hasedin oluşmasının en önemli sebebi kardeşine baktığı zaman veya efendim komşusuna baktığı zaman orada onu kendinden bir kısım mal ve imkanlar bakımından üstün görmesidir. Yani onda var, bende yok. Onda var, bende yok. Bu mal olur, evlat olabilir, başka imkanlar olabilir. Onda ilim olabilir. Onda var, bende yok. Onda var, bende yok. Böyle olunca bende yok, onda var. O zaman ne olacak? Onda da olmasın. Veya onun elindeki kayıp olsun. Dolayısıyla ona yani bir manada hasedin sebebi bir kardeşimizin, bir komşumuzun, bir dostumuzun malına, mülküne, evladına, o maddi manevi imkanlarına göz dikmektir. Yani görmek değil sadece göz dikmektir. Göz dikmek de tabii iyi bir şey değil. Dolayısıyla burada Efendimiz Aleyhisselam bu noktada bize diyor buyuruyor ki sevgili peygamberimiz yani diyor ki insanların elindekine bakma, göz dikme. Dolayısıyla böyle yaparsan insanlar nezdinde sevilen kişi olursun. Ama onlara göz dikersen o itibarın düşer, o sevgi kaybolur. Yine dünyaya karşı zahit olursan genel manada o zaman da Allah katında sevgili olursun diye buyuruyor. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam bu haset hastalığını doğuran başkasının malına, evladına, imkanlarına göz dikmek, onu görmek ama iyi duygulara değil, kötü duygularla bunu engellemek üzere de sevgili peygamberimiz bize bir yol gösteriyor. O da şudur. O da hadis-i şerif şöyle. Şayet biriniz mali imkanları bakımından ve bedenen kendisinden daha iyi durumda olanlara imrenip bakacak olursa bir de bu yönlerden kendisinden daha kötü durumda olanlara baksın. Yani böylece kişi Allah'ın kendisinden daha fazla nimet verdiği kimselere karşı haset duygusunu körüklemeyecek, aksine daha az nimet verdiklerini düşünmek suretiyle kendi halinin değerini bilecektir. Bu bilinçteki bir Müslüman düşünce planında olduğu gibi amel dünyasını da buna göre yönlendirir. Mesela haset ettiği kişiyi haset etmediklerinden ayırmaz. Hatta kendini ona sevgi duymaya, onu övmeye, ona karşı alçak gönüllü olmaya, gerektiğinde ona yardım etmeye, yeri geldiğinde ondan özür dilemeye zorlar. Belki bu zor olacaktır ama kişinin bizzat kendi nefsiyle giriştiği bu mücadelenin karşılığında büyük bir mükafat kazanacağı da unutmamalıdır. Kıymetli dinleyenlerimiz, zaman zaman bunu ifade ediyoruz sohbetlerimizde, bu programımızda. Fakat bu bizi her gün ilgilendirdiği için, her anımızı alakalı ettiği için Efendimiz Aleyhisselam'ın şuradaki tavsiyesi çerçevesinde biraz konuyu biraz daha izah etme ihtiyacı hasıl oluyor. O da şu, çünkü biz iki türlü bir yanlışa düşebiliyoruz. İki türlü. Birincisi maddi bakımdan, dünyevi bakımdan yanlışa düşüyoruz. Nefsimiz bizi yanlışa sevk ediyor. İkinci olarak da manevi, dini manevi bakımdan nefsimiz bizi yanlışa sevk ediyor. Bu yanlışa gitmemek veya ondan dönebilmek için de Efendimizin tavsiyelerine kulak vermemiz gerekiyor. Şimdi nedir dünyevi bakımdan düştüğümüz yanlış? Yani nimetleri bakımından. Yani bir nefsin marazıdır bu. Nefis böyle maddi imkanlar bakımından kendisinden daha aşağıda olana değil, genellikle hep kendinden yukarı olana meylediyor, bakıyor. Yani sokağa çıktığımız zaman yani bir kanadı kırık kuşa bakayım, işte bir engelli kardeşime bakayım, yerde sürünen birisine efendim göreyim, ona merhamet edeyim den ziyade işte diyelim ki yapılan binalara, oradaki arabalara, insanların diyeyim kullandıkları eşyalara, efendim belki insanların giydiği elbiselere, ayakkabılara, böyle yani bakıp böyle sürekli efendim onlar kendisine kıyaslanan bir şey var, bir hastalığı var nefsin. Bunun şusu var, bunun busu var tarzında böyle. Dolayısıyla maddi bakımını hep kendisinin üstünlüğüne bakmak suretiyle kendindeki nimetleri küçük gören bir hastalığı var nefsin. Bu terbiye görmüş nefsin vasfı budur. Şimdi bu şekilde olunca da insan kalbinde şükür duygularından ziyade nankörlük duyguları harekete geçiyor. Yani bak benim efendim bir kalacak bir küçük evim yok, adamın apartmanları var, diyelim ki siteleri var diyorsun mesela. Yani o zaman dönüp baktığın zaman diyorsun ki benim neyim var ki? Diyelim ki birisi şey yürüyerek gidiyorsa, bir yere araba biliyorsa, yani benim neyim var ki diyor, adamın arabası var ve arabası varsa, markası şuysa, diyelim daha üst bir marka gördüğü zaman benim neyim var ki, adamın şu marka arabası var diye. Yani yediği, içtiği, kaldığı, kullandığı, bindiği her şeyde kendinin daha üstüne bakmak suretiyle nefis elindekini küçük görüyor. Küçük gördüğü için de bu kez nankörlük duyguları kabarmış oluyor. Bu dünyevi bakımdan bir hastalık, bir maraz. Yani inşallah siz kıymetli dinleyenlerimiz böyle bir hastalık size yoktur. Sizi tenzih ederim. Ama olması muhtemel olabilir bir hastalıktır bu. Peki bunun tedavisi nasıl olacak? Bunun tedavisi Efendimiz işte tam bu yaraya parmak basıyor. Ve buyuruyor ki eğer diyor sen diyor nefsini terbiye eder, nefsini kontrol eder, gözünü kulağını kontrol eder, kendinden yukarı değil de kendinden aşağıda olanlara bakarsan, hatta hiçbir şeysi olmayan insana bakarsan, yani savaş altında olanlar, kamplarda perişan olanlar, açlıktan susuzluktan ölenler falan böyle, yani yığınla insan, milyonlarca böyle bizden aşağıdaki efendim durumdaki insanlar, onlara yönelecek olursa, bakacak olursan, bu kez kendi elindeki imkanların ne kadar büyük olduğunu fark edersin. Bu kez gönlünün nankörlük değil, şükür duyguları oluşmaya falan başlar. Ve aynı zamanda o şükürle beraber de ya bana muhtaç çok insan var. Yani benim durumuma imrenen, benim gibi olmak isteyen, imkanı olmayan, dolayısıyla benim ikmal etmek durumunda olduğum, yani eksikliğini, ihtiyacını karşılamam gereken nice Allah'ın kulları var, kardeşlerim var diye, bu kez sadece şükür değil, o şükürle beraber aynı zamanda bir merhamet, şefkat, iyilik, cömertlik duygularımız da ön plana çıkar ve biz öyle bir yola girmiş oluruz ki orada hep güzel haller olur. Şükür başta olmak üzere onun takip eden diğer güzel, Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu haller gönlümüzü kapsar, iyi bir Müslüman oluruz. Bunun yolu bu. Nefsin ikinci hastalığı ise manevi bakımdan kendisini yüksekte görmek, biraz iyi, kamil görmek ve diğer kendinden efendim aşağıdaki de manen düşük ona bakma suretiyle benim durum çok iyi diye bir düşünceye sahip olmasıdır. Bu da bir hastalıktır. Yani bakıyor işte ben diyor 5 vakit namazımı kılıyorum. İşte efendim faizim yok, haramım yok. Zekatımı da veriyorum. Benim dayı Müslüman olmaz. Bak falan işte namaza da gelmiyor. Falan doğru düz bir haramdan tam kendisi kurtarabilmiş değil. Dolayısıyla toplumun geneline bakarak toplumun genelindeki dini duruma bakmak suretiyle nefis kendisinin dini bakımından, kulu bakımından iyi olduğunu düşünebilir. Bu kez bu kendisine bir gurur verebilir, ucup verebilir. Bir de daha iyisini yapayım diye de bir düşünce içerisine giremeyebilir. Bu da bir eksikliktir. Bu da bir nefsin aldatmasıdır. Efendimiz Aleyhisselam burada bize şu ölçüyü veriyor. Manevi bakımdan da diyor, sen diyor nefsine hakim olacaksın. Gözüne kulağına sahip olacaksın. Kendinden takvası, dini, dindarlığı daha üstün olan insanlara bakacaksın. Tamam benim namazım niyazım var ama şu kişi benden daha iyi namaz kılıyor. Benim işte infakım var ama şu benden çok daha cömert. Benim iyi kötü bir efendim insanlara karşı bir üstün niyetim ve iyiliğim var ama bir kardeşim daha fazlasını yapıyor. Dolayısıyla benim yaptığım az, bunu daha da artırmam lazım. Benim ihlasım biraz düşük, ihlasımı daha kemal erdirmem lazım. Tarzında işte ben belki teheccüde kalkmıyorum, belki bir özel bir evradım, zikrim yok, onun belki var, onu da almam lazım. Tarzında kendimizin üstüne baktığımız zaman bu manevi bakımdan da o bizi sürekli daha iyiye doğru da cezbedecektir. Bu şekilde de yine Cenab-ı Hakk'ın sevdiği razı olduğu bir kul olma yolunda ilerlemiş olacağız. Dolayısıyla Resulü Efendimiz Aleyhisselam veciz böyle özlü bir sözüyle bizi bunu duyduğumuz ve gereğini yaptığımız takdirde bizi sürekli maddeten ve manen hep iyiye doğru sevk edecek bir kılavuzluk yapmaktadır. Bize hidayet olmaktadır Efendimiz Aleyhisselam'ın bu mübarek sözü. Kıymetli dinleyenlerimiz, İşte kişi bu yolda yürüdüğü sürece Allah'ın kendisini yalnız ve yardımsız bırakmayacağını bilir. Dualarında kötü ahlaka yönelme ihtimaline karşı Allah'tan yardım istemeyi de unutmaz. Ayet-i Kerime bu duadan birini bize bizzat Allah Teala Rabbimiz öğretiyor. Felak suresi ve bu da yine hasetle alakalı da bir en son ayet-i kerime onunla ilgili. Cenab-ı Hak bize kendisine şu şekilde sığınmamızı, şu şekilde yalvarmamızı ve dua etmemizi istiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbil felak min şerri ma halak ve min şerri gasikin iza vakab ve min şerri nefathati fil ukad ve min şerri hasidin iza hased. De ki Resulüm sen de, mümin kulum sen de ve şu şekilde bana yalvar. Yarattığı şeylerin kötülüğünden, min şerri ma halaka, Allah ne yarattıysa yerde gökte ne varsa hepsinin şerrinden. Karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, şerrinden, düğümleri üfleyen büyücülerin, sihirbazların şerrinden, haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden, sabah aydınlığının Rabbine veya bütün mahlukatın Rabbine sığınırım. Efendimiz Aleyhisselam da dualarında hasetten kurtulmayı dile getirirken bizlere nasıl yakalayacağımızı da şöyle öğretiyor. Allah'ım, beni sana şükreden, seni zikreden, senden çekinen, sana karşı itaatkar olan, sende huzur bulan bir eyle ya Rabbi. Rabbim, tevbemi kabul et ve kusurlarımı yok et. Duamı kabul et, deliliğimi sağlam kıl, kalbime hidayet ver, dilimi doğrult, kalbimden bütün kötü huyları çıkar. Bu da Efendimiz Aleyhisselam'ın İbn-i Mace dua 2. babında geçen çok güzel bir duası. Bunu da İnşallah öğrenelim ve yapmaya çalışalım. Hem Felak suresini okuyalım. Oradaki bahseden bütün şeylerden Allah'a sığınalım. Sihirden, büyüden, gecenin şerrinden, haset ettiği zaman hasetin şerrinden, bütün Allah'ın yarattığı ne kadar mahlukat varsa onun şerrinden. Çünkü yaratılan her varlığın bize ulaşabilecek potansiyel bir şerri olabilir. Yani su bir nimettir ama boğazımız takılır, bizi rahatsız ederse bir şer olabilir. Efendim yağmur bir nimettir. Yağıp seller olsa bir azap haline gelebilir. yeryüzü bir nimettir. Deprem olup dibine geçirdiği zaman, evimiz barkımız geçtiği zaman bir şer ve bir kötülük haline gelebilir. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bize ne yapıyor? Bütün şerlerden kendisi sığınmamızı istiyor. Onu Felak ve Nasr suresi bol bol okuyalım kıymetli dinleyenlerimiz. Bir de yine hasetten de Allah'a sığınma babında Efendimiz Aleyhisselam'ın güzel bir duası. Onu da efendim öğrenelim ve okumaya çalışalım. Ben tekrar edeyim. Allah'ım beni sana şükreden, seni zikreden, senden çekinen, sana karşı itaatkar olan, sende huzur bulan bir eyle ya Rabbi. Yani huzuru sana kullukta bulan bir kul eyle beni ya Rabbi. Tevbemi kabul et, kusurlarımı affet, yok et. Duamı kabul et, dilimi sağlam kıl, kalbime hidayet ver, dilimi doğrult, yalan söylemeyeyim, dilimi hep doğru sözler çıksın, kalbimden de bütün kötü huyları çıkar, kalbimi tertemiz kıl ya Rabbi. Ferdi ve toplumsal anlamda yıkıcı etkileri bulunan hasede karşı alınacak tedbirlerden biri de insan arası ilişkilerin geliştirilmesidir. Nitekim Efendimiz Aleyhisselam bunun da yolunu göstermiştir. Birbirine kin beslemeyin, birbirine haset etmeyin, birbirine sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olun. Son olarak Efendimiz Aleyhisselam'ın yine kardeşliği geliştirme ve bu aramızdaki muhabbeti artırma ve bununla beraber de kardeşliğe mani hastalıklardan uzaklaşmayı bize öğreten bir hadis-i şerifi şöyle buyuruyor sevgili Peygamberimiz: İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de tam anlamıyla iman etmiş olmazsınız. Ben size yaptığınızda birbirini seveceğiniz bir şey göstereyim mi, öğreteyim mi? Efşu selam beynekum, aranızda selamı yayınız. Cenab-ı Hak bizlere Efendimiz Aleyhisselam'ın güzel ahlakına, güzel edebine dört ile sarılabilmeyi, o edebe ahlaka muhalif olan kötü ahlaktan, su edepten de muhafaza olmayı Cenab-ı Hak'tan diliyor. Bu duygu düşüncelerde hepinizi Allah'a emanet ediyorum.